Ayrım 2. 1. Bölüm. Ludwig. Böylece nice yıllar sonra kendimi doğduğum kentte buldum. Çocukluk, sonra yumurcaklık, sonra delikanlılık çağında binlerce kez içinden geçtiğim geniş meydanda ayakta durmuş hiçbir heyecan duymuyordum. Tersine, parantez içinde demir başlıklı bir atlıya benzeyen ve damların üzerinden bakan bir çan kulesinin egemen olduğu bu meydanın bir kışlanın geniş talim alanını anımsattığını ve eskiden Macarların ve Türklerin saldırılarına karşı bir kale görevi üstlenmiş bu Moravya kentinin askeri geçmişinin meydanın yüzüne onulmaz bir çirkinlik damgası vurduğunu düşünüyordum. Yıllar boyunca hiçbir şey beni doğduğum kente çekmeyi başaramamıştı. Bana giderek yabancılaştığını ve bunun da doğal olduğunu söyledim kendi kendime. 15 yıldır başka yerde yaşıyordum. Burada ancak bazı tanışlarım var ki onlardan kaçınmayı yeğliyorum. Annem de ilgilenmediğim yabancı bir mezarlıkta gömülü. Ama aslında kendi kendimi aldatıyordum. Benim ilgisizlik dediğim gerçekte öfkeden başka bir şey değildi. Bunun nedenlerini bilmiyordum. Çünkü bu kentte iyi ve kötü şeyler başıma gelmişti. Tıpkı öbür kentlerde olduğu gibi. Ama her şeye karşın bir hınç duyuyordum. Yolculuğum sırasında bunun bilincine varmıştım. Beni buraya getiren işi, her şey bir yana, Prag'da da pek güzel yerine getirebilirdim. Ama bunu doğduğum kentte uygulama fırsatı bana dayanılmaz derecede çekici geldi. Salt, basit ve gülünç bir iş söz konusu olduğu için. Böylece alaycı bir biçimde buraya, geçmiş zaman üzerine yapmacıklı bir hayıflanma duygusunun etkisi altında gelmiş olma kuşkusundan beni kurtarmış oluyordu. Gece için önceden ayırtılan odamın bulunduğu otelin sokağına girmek için ona arkamı dönmezden önce bu sevimsiz meydanı bir kez daha alaycı bir gözle süzdüm. Otel kapıcısı tahta armuttan sapı olan anahtarı uzattı ve ikinci kat dedi. Oda pek çekici değildi. Duvara bitişik bir yatak, ortada küçük bir masa, tek sandalye, yatağın yanında mahundan yapılma aynalı iddialı bir tuvalet masası, kapının yanında da minicik bir lavabo. Çantamı masanın üzerine koydum ve pencereyi açtım. Burası bir avluya ve otele, pis ve çıplak sırtlarını dönmüş evlere bakıyordu. Pencereyi kapattım. Perdeleri indirdim ve biri kırmızı, öbürü mavi başlıklı iki musluğu olan lavaboya yaklaştım. Her iki musluğu da denedim. İkisinden de aynı derecede soğuk su akıyordu. Masayı gözden geçirdim. Bir şişe ile iki bardağa ancak yer vardı. Zaten ancak bir kişi masadan yararlanabilirdi. Çünkü odada başka sandalye yoktu. Masayı yatağa doğru iterek yatağın üzerine oturmayı denedim. Ama yatak çok alçaktı. Masa ise yüksekti. Üstelik içine çöktüğünden sandalye görevini yerine getirmek şöyle dursun, yatak görevini yapacağı bile kuşkuluydu. Yumruklarımın üzerine abandım. Sonra yatağın üzerine uzandım. Yatak örtüsünü ve çarşafı kirletmekten kaçınarak çoraplı ayaklarımı dikkatle kaldırdım. Şilte gövdemin ağırlığının altında çukurlaştığından sanki bir hamak ya da dar bir mezarın içine uzanmış gibiydim. Bu yatağı bir başkasının benimle paylaşacağını düşünmek olanaksızdı. Sandalyeye oturdum. Bakışlarım aydınlıkta saydamlaşan perdelere takılı düşünmeye başladım. O anda koridordan ayak sesleri ve konuşmalar duydum. Bir erkek bir kadın çene çalıyorlardı. Konuşmaları anlaşılıyordu. Evinden kaçan Peter adlı birinden ve küçüğü şımartan Clara teyze adlı aptal bir kadından söz ediyorlardı. Sonra yuvasına dönen bir anahtar sesi, bir kapının açılışı ve bitişik odada konuşmayı sürdüren sesler işitildi. Kadının iç çekişlerini duydum. Parantez içinde, evet iç çekişleri bile bana kadar geliyordu. Bir de adamın Clara'ya haddini bildirme kararını duydum. Ayağa kalktım. Kararımı vermiştim. Ellerimi yeniden lavaboda yıkadım, havluyla kuruladım ve nereye gideceğimi tam olarak kestiremeden otelden ayrıldım. Bildiğim tek şey Salt otel odasının yetersizliği yüzünden tüm yolculuğumun, parantez içinde ki oldukça uzun ve yorucu bir yolculuktu, başarısını tehlikeye atmak istemiyorsam eğer, en ufak bir istek duymasam bile buradaki bir dostumu gizlice görmek zorundaydım. Gençlik çağımdan kalma tüm yüzleri hızla kafamdan geçirdim. Amacım aynı zamanda onları kendimden uzaklaştırmaktı. Çünkü benden beklenen gizli görev Onları görmediğim bunca yılın üzerinden bu insanlarla dikkatli bir köprü kurmaya zorluyordu beni. Bu da hoşuma gitmiyordu. Birden burada vaktiyle kendisine bir mevki sağladığım ve kendisini tanıdığım kadarıyla onun da bana sırasında böyle bir hizmette bulunmaktan mutluluk duyacağını bildiğim birini anımsadım. Bu garip bir kişiydi. Ahlak anlayışı da kendine özgüydü. Huzursuz ve kararsız bir kişiliği vardı. Bildiğim kadarıyla karısı yıllar önce ondan boşanmıştı. Kocasının kendisi ve oğluyla birlikte olmasında nerede olursa olsun yaşamayı yeğlemesi yüzünden. Onun yüzünden evlenmiş olabileceği düşüncesi beni korkutuyordu şimdi. Çünkü böyle bir durum benim isteğimin yerine getirilmesini zorlaştıracaktı. Hızla hastaneye yollandım. Bu hastane geniş bir bahçeye serpiştirilmiş bir yapı ve pavyonlar topluluğundan oluşuyordu. Giriş kapısına bitişik küçük danışma bürosuna girdim ve masanın arkasında oturan kapıcıya bana virüs bilim bölümünü bağlamasını rica ettim. Kapıcı masanın kenarında duran telefonu bana doğru itti ve 02 dedi. 02'yi çevirdim. Doktor Koska'nın birkaç saniye önce oradan ayrıldığını, çıkışa doğru gittiğini öğrendim. Doktoru kaçırmamak için büyük kapının yanındaki bir banka yerleştim. Mavi beyaz çizgili hastane giysileri içinde ortada dolaşan adamları dalgın dalgın seyretmeye koyuldum. Birden onu gördüm. Düşünceli, uzun boylu, zayıf, görünüşüne önem vermeyen, sempatik kişiliği ile karşımdaydı. Ta kendisi. Banktan kalktım. Onu itip kalkmak istercesine karşısına dikildim. Bana hoşnutsuz bir bakış yöneltti. Ama aynı anda beni tanıdı ve kollarını açtı. Şaşkınlığının sanki mutluluğa dönüştüğü izlenimini edindim ve beni böyle içtenlikle karşılayışı bana büyük bir sevinç verdi. Ona bir saatten az önce önemsiz bir iş için buraya geldiğimi, burada yaklaşık 2 gün kalacağımı anlattım. O da bana hemen ilk ziyaretimin onda bıraktığı sevinçli şaşkınlıktan söz etti. Birdenbire hiçbir çıkarım olmadan salt onu görmek için gelmediğime hayıflandım. Ona sorduğum soru, parantez içinde, neşeli bir tavırla yeniden evlenip evlenmediğini sordum. İçten bir ilgiyi yansıtıyordu sözde. Oysa aşağılık bir hesaptan kaynaklanıyordu aslında. Bana hala yalnız olduğunu söyleyince sevindim. Birbirimize anlatacak pek çok şeyimiz olduğunu belirttim. O da bunu doğruladı. Ama ne yazık ki yeniden hastaneye dönmek, akşamüstü de bir araba tutup kentten ayrılmak zorunda olduğundan bana ancak bir saatten biraz fazla bir zaman ayırabileceğini üzüntüyle bildirdi. ''Siz burada oturmuyor musunuz?'' diye sordum korkuyla. Aslında burada oturduğunu, yeni bir blokta küçük bir stüdyosu olduğunu ama yalnız yaşamanın üzücü olduğunu söyledi. Anlaşılan Koska'nın buraya 20 kilometre uzaklıkta bir başka kentte öğretmenlik yapan ve 2 odalı bir apartman dairesinde oturan bir nişanlısı vardı. ''Onun evine mi taşınacaksınız?'' dedim. Bana vaktiyle ona sağladığım bu işten daha ilginç bir işi başka yerde zor bulabileceğini, buna karşılık nişanlısının da burada bir yer bulmakta güçlük çekeceğini belirtti. Bürokrasinin zorluklarını, bir erkekle bir kadın birlikte yaşamalarını kolaylaştırmanın olanaksızlığını, parantez içinde aslında sevinçle kınadım. ''Tasalanmayın Ludwig'' dedi dostum tatlı bir hoşgörüyle. ''Öyle sandığınız kadar dayanılmaz bir şey değil bu. Tabii yolculuk benim için masraflı oluyor, vaktimi de alıyor. Ama böylelikle yalnızlığım bozulmuyor. Ben de özgürlüğümü korumuş oluyorum.'' ''Neden özgürlüğe böylesine bir gereksinim duyuyorsunuz?'' diye sordum. ''Peki ya siz?'' dedi. ''Ben kızların peşinden koşturup duruyorum.'' diye yanıtladım. ''Kadınlar için değil, kendim için gerekli bana özgürlüğüm.'' dedi ve ekledi. ''Bakın, ben gitmeden önce biraz bana gelin. Benim istediğim de buydu zaten.'' Hastane bölgesinden çıktıktan biraz sonra yeni apartman bloklarının sıralandığı bir yere geldik. Bunlar yan yana dizilmiş, tozlu bir topraktan fışkırmış uyumsuz yapılardı. Ne çimen, ne kaldırım, ne de yol vardı görünürde. Göz oylumunca uzanan, geniş ve dümdüz tarlaların sınırında hüzünlü bir dekor oluşturuyorlardı. Bir kapıdan girdik. Daracık bir merdivenden çıktık. Parantez içinde asansör çalışmıyordu. 3. katta durduk. Kapıdaki kartvizitin üzerinde Koska adını gördüm yeniden. Antreden salona geçtiğimiz zaman büyük bir hoşnutluk duydum. Geniş ve rahat bir divan odanın bir köşesini kaplamıştı. Onun dışında küçük bir masa, bir koltuk, büyük bir kitaplık, bir pikap ve bir radyo vardı. Koska'ya odasını övdüm ve banyoyu sordum. "Öyle lüks falan değil," dedi. Gösterdiğim ilgiden hoşnuttu. Beni antreye götürdü. Banyo dairesine oradan geçiliyordu. Küveti, duşu ve lavabosuyla küçük ama hoş bir banyoydu. Bu güzel apartman dairesini görünce aklıma bir şey geldi, dedim. "Yarın öğleden sonra ve yarın akşam ne yapıyorsunuz?" "Ne yazık ki," diye şaşkınlıkla özür diledi. "Yarın önümde uzun bir iş günü var. Ancak yedi sularında eve dönebilirim." "Peki akşam serbest değil misiniz?" "Belki akşam serbest olabilirim," diye yanıtladım. "Ama ondan önce yarın öğleden sonrası için bana stüdyonuzu ödünç veremez misiniz?" Sorum onu şaşırttı ama parantez içinde onun yeterince istekli davranmadığını düşüneceğimden korkuyormuş gibi. "Derhal, tabii seve seve kullanabilirsiniz," dedi. Bu isteğimin nedenlerini öğrenmeyi düşünmediğini belirtme çabasıyla hemen ekledi. "Yer bulmakta güçlük çekerseniz bugünden başlayarak geceyi burada geçirebilirsiniz. Çünkü ben ancak yarın sabah dönebileceğim. Hatta yarın sabah da değil, çünkü doğru hastaneye gideceğim." "Yok, gereksiz bu. Gece oteldeyim. Sorun şu, otel odası oldukça sevimsiz. Yarın öğleden sonra ise rahat ve sempatik bir yere ihtiyacım var. Tabii yalnız olmayacağım." "Evet," dedi Koska hafifçe başını eğerek. "Anlıyorum." Biraz sonra, "Size bir iyilik yapabildiğim için mutluyum," dedi ve ekledi. "Tabii bu gerçekten bir iyilik olacaksa." Bu konuşmadan sonra küçük masanın yanında yerimizi aldık. Parantez içinde Koska kahve hazırlamıştı. Ve divanın üzerine oturarak bir süre gevezelik ettik. Parantez içinde divanın sertliğini, içine göçmediğini ve gıcırdamadığını sevinçle saptadım. Koska hastaneye dönmek zorunda olduğunu belirtti. Evin bazı gizlerine ilişkin bilgiler vermek için acele ediyordu. Banyo musluğunu sonuna dek sıkı sıkı çevirerek kapatmak gerekiyordu. Sıcak su alıştığımızın tersine soğuk su işaretli musluktan akıyor, pikabın fişi divanın altında duruyor, küçük dolabın içinde de yeni açılmış bir şişe vodka bulunuyordu. Bundan sonra bana üzerinde iki anahtar bulunan bir anahtarlık verdi. Apartmanın dış kapısının ve stüdyonun anahtarlarını gösterdi. Yaşamım süresince sayısız yataklarda yattığımdan anahtarlara karşı özel bir saygı geliştirmiştim. Şimdi de bu anahtarları sessiz bir sevinçle cebime indirdim. Koska ayrılmadan önce stüdyosunun bana gerçekten güzel bir şey sağlayacağını umduğunu söyledi. "Evet," dedim. "Bana güzel bir yıkım gerçekleştirmemi sağlayacak." "Yıkımların güzel olabileceğine inanıyor musunuz?" dedi Koska. Ben de için için güldüm. Çünkü, parantez içinde, tatlılıkla söylenen ama kavgacı bir biçimde tasarlanan bu sorunun ardından Koska'nın 15 yıl önce ilk karşılaşmamız sırasındaki sempatik ve aynı zamanda komik olan gerçek kişiliğini yeniden anımsadım. Onu yanıtladım. Tanrı'nın sonsuz yolu üzerinde ilerleyen sakin bir kul olduğunuzu ve yıkımlardan söz edilmesinden hoşlanmadığınızı biliyorum. Ama ne yapabilirim? Ben Tanrı'nın yapıcı kullarından biri değilim. Üstelik Tanrı'nın yapıcı kulları eğer bu dünyada gerçek duvarları olan yapılar kuruyorlarsa bizim yol açtığımız yıkımların onlara zarar verme olasılığı çok az. Oysa duvar yerine ben her yerde ancak dekorlar görüyorum gibi geliyor bana. Dekorların yıkımı ise çok yerinde bir şey. Belki 9 yıl önce ayrıldığımız yerde bulmuştuk kendimizi yeniden. Aramızdaki anlaşmazlık şimdi mecazi bir anlam kazanmıştı. Çünkü onun temelini biliyorduk ve yeniden o noktaya dönme zorunluluğunu duymuyorduk. Salt değişmediğimizi birbirimize ineleme gereğini duyuyorduk. Her ikimiz de hala eskisi gibi birbirimizden farklıydık. Şunu belirteyim ki Koska'nın bu bana benzemezliğini seviyordum ve onunla bu yüzden tartışmaktan zevk alıyordum. Çünkü böylece buradan her geçişimde gerçekte kim olduğumu ve ne düşündüğümü doğrulayabiliyordum. Koska kendi konusundaki tüm kuşkularımı yok etmek için beni yanıtladı. "Biraz önce söyledikleriniz kulağa hoş geliyor. Ama söyleyin bana, Kuşkucu olduğunuza göre size dekoru duvardan ayırt etmeyi sağlayan bu güveni nereden buluyorsunuz? Alay ettiğiniz bu hayallerin gerçekten de hayal olduklarından kuşkuya düştüğünüz olmadı mı hiç? Ya aldanıyorsanız? Ya bunlar gerçek değerlerse ve siz de bu değerleri yıkan bir kişiyseniz? Sonra ekledi. Yıkılan bir değer ve maskesi kaldırılan bir hayal aynı acınacak niteliktedir. Birbirlerine benzerler. Onları karıştırmaktan daha kolay bir şey yoktur. Kentin öbür ucundaki hastaneye gidecek olan Koska'ya eşlik ederken cebimin dibindeki anahtarlarla oynuyordum. Kendi gerçeğini, beni inandırmayı nerede ve ne zaman olursa olsun, hatta şimdi bu yeni mahallenin engebeli alanında bile sürdürmeyi denemekten kaçınmayacak olan bu eski arkadaşımın yanında kendimi iyi hissediyordum. Koska yarın bütün gece birlikte olacağımızı biliyordu tabii. Onun için felsefeyi bırakarak sıradan konulara geçti. Yarın akşam 7'de döndüğünde onu evinde bekleyeceğime kendini inandırmıştı. Parantez içinde onda başka anahtar yoktu zaten. Bana gerçekten başka bir şeye gereksinimim olup olmadığını sordu. Yüzümü yokladım ve göze hoş gelmeyen bir sakalım olduğundan berbere uğramaktan başka bir işim olmadığını söyledim. "Pekala," dedi Koska. "Sizi güzelce tıraş etmelerini sağlayacağım." Koska'nın bu önerisini reddetmedim ve beni küçük bir berber salonuna götürmesine razı oldum. Üç aynanın önüne yerleştirilmiş, üç büyük döner koltukta, başları öne eğik, yüzleri köpük içinde adamlar oturuyordu. Beyaz gömlekli iki kadın müşterilerin üzerine doğru inmişti. Koska onlardan birine doğru yaklaştı ve kulağına bir şeyler fısıldadı. Kadın elindeki tıraş bıçağını bir havluyla kuruladı ve dükkanın arka tarafına doğru seslendi. Beyaz gömlekli bir genç kız göründü ve koltuğunda terk edilmiş oturan müşteriyle ilgilenmeye başladı. Bu arada Koska'nın konuştuğu kadın kısaca başını eğerek beni selamladı ve eliyle boş koltuğa oturmamı işaret etti. Koska ile el sıkışarak vedalaştıktan sonra ben de arkada baş dayanacak yere başımı koyup koltuğa yerleştim. Bunca yıldır yüzümü seyretmekten hoşlanmadığım için önümdeki aynaya bakmaktan kaçındım. Gözlerimi yukarı diktim. Bakışlarımı kireç badanalı tavandaki lekeler arasında dolaştırdım. Gömleğimin yakasının altına beyaz bir havlu yerleştiren kadın berberin parmaklarını boynumda hissettiğim zaman bile gözlerimi tavandan ayırmadım. Biraz sonra kadın benden bir adım uzaklaştı. Artık masat üzerinde bilenen usturanın gidip gelmesinden başka bir ses duymaz olmuştum. Mutlu bir kaygısızlık içinde uyuştum kaldım. Biraz sonra yanaklarımın üzerinde yüzümü kremle sıvazlayan nemli parmakların dolaşışını hissettim. Birden bu durum bana garip ve kural dışı göründü. Benim için bir hiç olan, benim de kendisi için bir hiç olduğum bir yabancı beni tatlı tatlı okşuyordu. Kadın biraz sonra tıraş fırçasıyla köpüğü yüzüme yaymaya başladı. Bana sanki artık yerimde oturmuyormuşum da lekelerle serpiştirilmiş beyaz bir boşlukta yüzüyormuşum gibi geldi. Sonra, parantez içinde, dinlenme anında bile düşünceler insana rahat vermediklerinden olacak, tümüyle usturayı bileyen kadına teslim edilmiş savunmasız bir kurban olduğumu düşledim birden. Gövdem boşlukta eridiğinden ve ben salt parmakların değindiği yüzümü duyumsadığımdan, bu yumuşak ellerin başımı sanki hiçbir gövdeye bağlı değilmiş gibi tuttuklarını, döndürdüklerini ve okşadıklarını hayal ediyordum. Kafam sanki başlı başına bir nesneydi. Öyle ki bitişik masada bekleyen kesici alete, kafamın bu güzel özelliğine bir anda son vermekten başka bir iş kalmamıştı artık. Sonra okşamalar durdu. Kadın berberin benden uzaklaştığını ve tıraş bıçağını gerçekten yakaladığını duydum. Kendi kendime, parantez içinde, düşüncelerim oyunlarını sürdürüyordu. Kafamın hakiminin sevecen cellatının gerçek görünümünü öğrenmek zorunda olduğumu söyledim. Gözlerimi tavandan ayırarak aynaya baktım. Şaşkınlıktan dona kaldım. Eğlenmek için sürdürdüğüm bu oyun birden garip bir gerçeğe dönüştü. Aynada benim üzerime eğilen bu kadını tanıyormuşum gibi geldi bana. Bir eliyle kulak mememi tutuyor, öteki eliyle yüzümdeki köpüklü sabunu özenle kazıyordu. Onu izlerken biraz önce şaşkınlıkla saptadığım kimliği yavaş yavaş dağılıyor ve gözden yitiyordu. Sonra lavabonun üzerine eğildi. İki parmağıyla tıraş bıçağının üzerinden sabun köpüklerini sıyırdı. doğruldu ve koltuğumu hafifçe döndürdü. Bakışlarımız bir an karşılaştı ve ben yeniden o olduğunu sandım. Kuşkusuz bu yüz biraz değişikti. Sanki ablasının yüzüymüş gibi rengi solmuş, grileşmiş ve biraz çökmüştü. Ama onu ilk kez gördüğümden bu yana 15 yıl geçmişti. Bu süre içerisinde zaman onun gerçek yüz çizgileri üzerine aldatıcı bir maske geçirmişti. Ama Allah'tan bu maskenin iki deliği vardı. Bu deliklerin arasından onun gözleri, benim vaktiyle tanıdığım gerçek gözleri bana yeniden bakabiliyordu. Ama biraz sonra sahne yeniden bulanıklaştı. Bir başka müşteri salona girdi. Benim arkamdaki bir sandalyeye yerleşti ve sırasını beklemeye koyuldu. Çok geçmeden benim berberimle konuşmaya başladı. Yazın güzel geçtiğinden ve kent kıyısında yapılmakta olan yüzme havuzundan söz etti. Kadın onu yanıtlıyordu. Parantez içinde, zaten önemsiz olan sözlerinden çok ses tonuna dikkat ediyordum. Birden bu sesi tanımadığımı saptadım. Kaygısız, ilgisiz, neredeyse bayağı, bana tümüyle yabancı bir ses tonuydu bu. Şimdi avuçlarının arasında sıkarak yüzümü yıkıyordu ve ben, parantez içinde, bu yabancı sese karşın, o kadın olduğuna yeniden kendimi inandırıyordum. 15 yıl sonra ellerinin yüzüme değmesini, beni yeniden okşamasını anımsıyordum. Beni uzun uzun sevecenlikle okşuyordu. Parantez içinde bunun okşama değil de yıkama olduğunu tümüyle unutmuştum. Bu arada bana yabancı gelen sesiyle müşterinin artan gevezeliklerini yanıtlamaktan da geri kalmıyordu. Ama ben sese inanmayı reddediyor, ellerine güvenmek istiyordum. Onu ellerinden tanımakta direniyordum. Onların tatlı değinişinden o olup olmadığını ve beni tanıyıp tanımadığını anlamaya çalışıyordum. Biraz sonra bir havlu alarak yanaklarımı kuruladı. Geveze kendi anlattığı bir şakaya, gürültülü bir kahkaha ile kendi güldü. Berberimin gülmediği dikkatimi çekti. Adamın kendisine söyledikleri pek de ilgisini çekmiyor olacaktı. Bu beni kaygılandırdı. Çünkü böylelikle beni tanıdığını ve bu durumun onu için için heyecanlandırdığını kanıtlamış oluyordu. Koltuğumdan kalkar kalkmaz onunla konuşmaya karar verdim. Kadın boynumdaki havludan beni kurtardı. Ayağa kalktım. Yeleğimin iç cebinden 5 kronluk bir banknot çıkardım. Onunla konuşabilmek, ilk adıyla hitap etmek için bakışlarımızın yeniden karşılaşmasını bekledim. Ama o ilgisizce başını çevirdi. Yabancı bir tavırla çabucak parayı aldı. Öyle ki kendi kurduğu hayallere inanan bir deli olduğum inancına kapıldım ve ona tek bir söz söyleme cesaretini bile bulamadım. Garip bir hoşnutsuzlukla salondan çıktım. Tüm bildiğim hiçbir şey bilmediğimdi. Vaktiyle bu denli sevilen bir yüzün kimliği üzerine duraksamak kadar büyük bir kabalık olamazdı. Gerçeği öğrenmek zor değildi elbet. Hızla otelime yollandım. Yolda karşı kaldırımdan giden eski bir çocukluk arkadaşımı gördüm. Jaroslav, çembalolu bir orkestranın şefiydi. Ama bu çok gürültülü ve rahatsız edici müzikten kaçıyormuş gibi çabucak başımı çevirdim. Otelden Koska'ya telefon ettim. Daha hastaneden ayrılmamıştı. Söylesenize, beni emanet ettiğiniz o kadın berberin adı Lucy Sebetkova mı? Bugün başka bir adı var ama aslında o. Onu nereden tanıyorsun? Dedi Koska. Bu çok eski bir hikaye, diye yanıtladım. Akşam yemeğini bile düşünmeksizin daha bir süre avare avare dolaşmak için otelden ayrıldım. Parantez içinde karanlık basmıştı bile. Yabancı kelimeler. Morovia. Morovya. Petr. Petr. Klara. Klara. Koska. Kostka. Lucy Sebetkova. Lucie. Sebetkova.